Ayrım 7.
Sayfa 81. Bir ateş gecesinde aramızdan gelip geçmiş bir yabancıyı gözüme kestirmiş olmam mesele değildi. Fakat her gün düşüp kalktığımız arkadaşlar için lakırdı olmamalıydı. Islanmış, kavrulmuş sistematulanın bu masala inandığını pek zannetmiyorum. Fakat inanmış görünmeyi poetikasına daha uygun gördü. Yalnız yabancı kız hakkında sorduğum suallere pek iyi cevap vermiyor, birçok şeyler gevelemekle beraber izahatı Elenicha'nın onun baba Yunanistan'da çok zengin adam, çok büyük adamından ileri geçmiyordu. Ne zaman geldi bu matmazel? Var bir hafta, 15 gün, bilmiyorum. Niçin geldi? Var burada bir amcası, çok büyük adam, Milas'ta mı? Ne iş yapar? Bilmiyorum. Büyük tüccardır. Tüccar olduğunu biliyorsun ya. Ben bilmiyorum. Öyle söylüyorlar. Pekala Stematula. Teşekkür ederim. Stematula'dan ayrılarak yürümeye başladım. Fakat mahallenin hududunu aşmaya başladığımız halde o peşim bırakmıyordu. Kemal Bey, size bir şey söyleyeceğim. Ne olmuş? O ki size söyleyeceğim. Kimseye söylemeyeceksiniz. Yeni bir mesele karşısındaydık. Peki Stematula dedim. Söylemeyeceğim. Yemin ediyorsunuz. Ne zaman söyleyeceksiniz? Çok fena olacak, çok fena. Çünkü bana söylememişlerdir. Kimseye söylemeyeceğim. Anlaşıldı Stematula. Söylemeyeceğim. Akşam hep kızlar size yalan söylediler. O matmazel Yunanlı değildir, Osmanlıdır. Yani sizin gibi Osmanlı tebaası mı? Yok teba, Osmanlı kadını, Müslüman. Sahi mi söylüyorsun? Niçin yalan söyleyeceğim? Peki neden Türkçe bilmiyor? Türkçe biliyor. Mahsus söylememiştir. Siz anlamayasınız için. Peki sizinle hep Rumca konuşuyordu? Rumca çok iyi biliyor. Çünkü Giritlidir. Doktor Selim Bey'in kız kardeşidir. Ateş gecesi görmek için misafir gelmiştir. Bu çok tuhaf Stematula. Demek Müslüman olduğu için gizli geldi. Osmanlılar kiliseye gelmiyor. Belkim kardeşinin de haberi yok. Kimseye söylemeyeceksiniz Stematula söylemiştir diye. Merak etme Stematula. Çok mersi Kemal Bey. Bununla beraber Stematula'nın sırrı bundan da ibaret değildi. Selim Bey'in kardeşi kendini tanıtmadan beni görmek istemiş ve bir yolunu bulup beni kiliseye çağırmak işini Stematula'ya yüklemişti. Demek ki ben farkında olmadan görücüye çıkmış bir kız vaziyetinde bulunuyordum. Benim bildiğime göre Selim Bey'in bir tek kız kardeşi vardır. O da İzmirli bir tüccarla evlidir. Bu kız nereden çıktı dedim. İşte bu o İzmirli tüccarla evli kız. Biz hepimiz matmazel diyoruz ama o madamdır. Bu kadar genç. O hemen sizden farksız gibi bir şey. Ne zaman çarşaf ile peçe ile çarşıda göreceksiniz böyle söylemeyeceksiniz. O evlendi var tam 4 sene. Stematula bana bu sırrı söylemekle biraz evvelki dargınlığın son izlerini de silmiş olduğuna emindi. Yanımdan ayrılacağı zaman ben de ona bir sır emniyet ettim. Ben Selim Bey'in kardeşini Yunanlı matmazel sandığım zaman onun kaşları gözleri için bir takım münasebetsiz bakırdılar söyledim. Sen de sakın onları kimseye söylemeyeceksin. Stematula tekrar istavros çıkararak yemin etti ve ayrıldık. 9. Ateş gecesinden sonra çıkan ve birkaç gün arayla birbirini takip eden iki vaka bir parça neşemi kaçırır gibi oldu. Bunlardan biri Milas'tan iki gencin Avrupa'ya kaçmasıydı. Papaz ve muhtara göre bu hareket padişah efendimize karşı affedilmez bir nankörlüktü. Fakat gariptir ki vakayı anlatırken ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Ziyafetten sonra benimle ahbapları ilerletmiş olan Lefter Efendi bir akşam evime uğradı ve bana tatsız bir havadis verdi. O gün öğleden sonra mahalleye iki jandarma gelmiş ve evime kimlerin girip çıktığına dair kendisinden tahkikat yapmıştı. O gece pek iyi bir uyku uyuduğumu söylersem yalan olur. Ertesi sabah erkenden kaymakama koştum ve meseleyi anlattım. O telaşımla eğlenerek yanağımı okşadı ve beni tatmin etti. Merak edecek bir şey yok. O adamları ben gönderdim. Çocukların yaptığı cahillikten sonra merkezin bizi bir parça sigaya çekmesi zaruri. Bu arada senin hakkında da bazı şeyler sorabilirler. Uyumadığımı göstermek için vaziyetini tespit ettirdim. Sen bu işlerin iç yüzünü bilmezsin. Her ihtimale karşı elde bir kağıt bulundurmak daima faydalıdır. Kaymakam ben yaşta bir çocuğun niçin sürgün gönderdiklerine dair olan merakından hala kurtulamamıştı. Ara sıra ağzımı aramak için bana açılıyor fakat memleket ve rejim hakkında bilmediğim birçok şeyleri öğretmekten başka bir netice elde edemiyordu. O zamanki sürgünler gittikleri yeri uyandıran bir nevi münevver propagandacılardı fakat benim için tamamıyla tersini olmuştur. Edebiyat meraklısı kaymakam sık sık Namık Kemal'den, Ziya Paşa'dan ve daha başka Tanzimat büyüklerinden şiirler okuyor, bunların manasını anlatmak bahanesiyle bana memleketin nasıl bir uçuruma doğru gittiğini açıkça gösteriyordu. Şunu da söylemeliyim ki kaymakam o zamana kadar daima ihtiyatlı ve üstü örtülü konuşmuştu. Adamcağız fazla ileri gittiğini fark edince ürküyor, lüzumsuz tevillere sapıyor, memlekette olup bitenden haberi olmayan masum ve iyi kalpli padişaha dualar ediyordu. O çocuklara kızıyor gibi görünmek benim vazifem icabıdır diyordu. Allah esirgesin çapkınları, bugün yakalasam bileklerini cayır cayır kelepçeyi basarım. Fakat yüreğimde yanar mı yanar ha? Doğrusunu istersen ikisi de elmas gibi gençlerdir. Kaçtıklarına çok iyi ettiler. Kaçanlar Avrupa'da bir cemiyet kurmuşlar, gazete çıkarıyorlarmış. Bütün devletleri bizim lehimize çevirmeye çalışıyorlarmış. Muvaffak olurlar mı, olmazlar mı o başka bahis. Fakat hiç olmazsa ellerinden geleni yapıyorlar. Herhalde mahalledeki kızlarla gizli gizli oynamaktan çok daha iyi bir hareket. Bu son cümle bana taşlı ve ağır bir sesle söylenmişti. Fakat kızardığımı ve başımı önüme eğdiğimi görünce dayanamadı, kahkahalarla gülmeye başladı. Açık söyleyeyim mi? Kulak asma. Bu da öteki çocuklara olan hiddetim gibi kuru sıkıdır. Genç insan için muhakkak bir şey yapmak lazımdır. Velev ki mahalle kızlarıyla zengin dostluk şeklinde de olsa. Yoksa bizim gibi köşenizde küflenir kalırsınız. Zavallı adam bunları söylerken gözleri bulanıyor, nefes almakta güçlük çeker gibi başını havaya kaldırarak eliyle kirli lastik yakalığını gevşetiyordu. İkinci vakaya gelince babamla annem bir program yapmışlardı. Ayrıldığımız gün babam zaptiye nezaretindeki zabite söylediği gibi iki ihtiyar el ele verecekler, hayattaki son senelerini bizim arkamızda dolaşmakla geçireceklerdi. İlk numara Trablus'tu. Mektuplarında yazdıklarına göre evvela Trablus'taki orta ağabeyime gidilecek, sonra yaz nihayetine doğru bana sıra gelecekti. Fakat denize alışık olmayan annemin fazla rahatsız olması babamı bu programda bir değişiklik yapmaya, onu İzmir'de karaya çıkararak evvela Milas'a getirmeye mecbur etmişti. Kendilerini dağda kasabanın 3-4 saat uzaktaki bir çeşme başında karşılamaya gittim. Henüz tamamıyla düzelememiş olan anneme yaylının içinde bir yatak yapmışlardı. Zavallı kadın, beni güneşten yanmış çehrem, yol teftişleri için yaptırdığım avcı elbisem ve tozlu dolaklarımla gördüğü zaman ağlamaya başladı. Babam bu birkaç ay içinde fark edilir derecede çökmüştü. Kendisini eskisi kadar kuvvetli zannederek evvela annemin mızmızlığıyla alay etmeye çalıştı. Fakat sertleşmiş yanağımı öptüğü zaman kendi de aynı şeyi yapmış olacak ki başımı uzun müddet göğsünde tuttu ve yüzüne bakmama meydan vermedi. Ağır ağır dağın yokuşlarını indiğimiz o akşamı nedense hiç unutamam ve annemle babamı daima o günkü çehreleriyle görürüm. Annem omuzlarında kahverengi bir atkıyla yatağın içinde doğrulmuş, başını babamın göğsüne yaslamıştı. Ben birkaç adım geriden onları takip ediyor, atımın başını arabadan ayırmıyordum. O kadar ki hayvan ara sıra yelesini silkeledikçe annem korkuyor, başını babamın koltuğuna sokuyordu. Annem beni belki kardeşlerimden fazla sevmezdi. Fakat ne olsa onlar yaşını başını almış iki askerdi. Günün birinde uzak yerlere gitmeleri fikrine Soğuk Çeşme askeri rüştiyesine yazıldıkları günden beri kendilerini alıştırmışlardı. Sonra ağabeylerimin ikisi de evliydiler. Bu sebepten ve ayrıca da yaşımın küçüklüğü için en çok benim vaziyetim ona dokunmuştu. Bu hüznüne yabancı bir memlekette kendine müstakil bir hayat yapmış bir oğula misafir gitmek gururu karışıyor, zavallı kadın bir yandan ağlarken bir yandan gülüyordu. Babamın memnuniyeti de onunkinden az değildi. Kilise mahallesindeki hayatım mümkün olduğu kadar kısa geçerek var kuvvetimle resmi vazifemin tasvirine sarf ettiğim için beni mütemadiyen yollarda köprü başlarında çalışıyor sanıyor. Yoruluyorsun. Fakat bilmelisin ki bu yorgunluk bir insanın beden ve ruh sıhhati için çok faydalıdır, diyordu. Zannediyorum ki bu üç insan hiçbir zaman kendimizi bugünkü kadar birbirimize yakın hissetmemişizdir. Ayıp olmakla beraber itiraf edeyim ki onları pek dört gözle bekliyor değildim. Babamın telgrafını aldığım zaman hatta bir parça şaşalamıştım. Fakat dağdaki o çeşme başında yüzlerini gördüğüm andan itibaren her şey değişmişti. Yalnızlığımın acısını kendilerinden uzak bulunduğum günlerdekinden daha fazla hissediyor. Bunca zaman onlarsız nasıl mesut olduğumu hayret ediyordum. Arabanın sarsıntılarıyla annemin başı babamın göğsüne çarptıkça içimde o baş kendi göğsüme dokunuyormuş gibi bir şeyler hissediyordum. Çocukken onları birbirine bu kadar yakın göreydim belki bu, daima böyle olacaktı. Sonra bu beklenmez sevgi krizinin tesiri midir, yoksa bir presantiman mıdır? Bu saadetin son olduğunu, onları yakında kaybedeceğimi düşünüyor, ayaklarımın altındaki uçsuz bucaksız ovada havasız kalmış gibi bunalıyordum. Odamı annemle babama vererek kendime karşıdaki küçük odada bir yer yatağı yaptırmıştım. Var var Dudu yine eteklerini beline dolamıştı. Kız arkadaşlarımdan bazıları şimdi daha emniyetle evimize girip çıkıyorlardı. Fakat ben onlardan artık eski zevki duymuyor, yalnız kaldığım zaman hayli garipseyeceğimi hissediyordum. Var var Dudu ile annem çabucak kaynaşmışlardı. Babam bahçedeki asmaları budamak, tahta perdeyi tamir etmek gibi işlerle eğlenirken Matmazel karyolanın başına oturuyor, anneme Kegan'ın hikayesini anlatıyordu. Bu hikaye annem için yeni bir ölüye ait olması itibariyle çok enteresandı. O kadar ki şimdi onu bir kere de onun ağzından dinliyor ve hoşuna gittiğini anladığım için ilk defa duyuyormuşum gibi bir alaka ve merak gösteriyordum. Zavallı annem bütün neşe ve hüsnü niyetine rağmen yataktan kalkamamıştı. Hastalığın yalnız bir deniz sarsmasından ibaret olmadığı meydandaydı. Üçüncü gün babamla bir müşavere yaptık ve bir doktor getirmeye karar verdik. Böyle olunca ilk aklıma gelen tabiatıyla Doktor Selim Bey oldu. Annemde biraz yorgunluk ve üşüme neticesi hafif bir ciğer konjeksiyonundan başka bir şey bulamayan Selim Bey'in ondan ziyade babama dikkat ettiğini görüyordum. İşini bitirdikten sonra, "Beyefendi, siz Girit'te bulundunuz mu?" diye sordu. "Evet, 2 seneye yakın bir zaman." "Bursalı binbaşı siz değil misiniz?" Babam birdenbire şaşaladı. "Evet, Hanya'da bana Bursalı binbaşı derlerdi." "Hanya yine sizi Bursalı binbaşı diye anar. İzin verir misiniz elinizi öpeyim?" Selim Bey babamın kaçırmaya çalıştığı ellerinden yalnız birini değil, ikisini birden zorla tekrar tekrar öpüyor, her zamanki soğuk ciddiyetine uymayan bir heyecan kriziyle sarsılıyordu. "Beni tanımadınız. Hakkınız var. O vakit çocuktum. Ben İbrahim Bey Skalavaki'nin oğluyum. Merhum Celal Skalavaki'nin kardeşiyim." Bu Skalavaki ismi bana da yabancı değildi. Çocukluğumda onu babamın ağzından birçok defalar işittiğimi hatırlıyorum. Selim Bey'deki heyecan babama da sirayet etmişti. Hatırladım çocuğum, şimdi ben de sizi buldum diyor, doktoru yanaklarından öpüyordu. Selim Bey biraz sonra annemle bana izahat verdi. Hanımefendi, Hanyalılar hep Bursalı binbaşının oğlu sayılırız. Ah, onun gibi birkaç binbaşı daha gönderseydiler Girit'e. Vasos dağları tutmuştu. Müslüman köylerini basıyor, silahsız çoluk çocuğu insafsızca doğuruyordu. Biz Hanya'da mahpustuk. Kale kapıları üzerimize kapanmıştı. Kendimizi müdafaa etmememiz için İstanbul'dan ferman vardı. Fakat Bursalı binbaşı ferman dinlemiyordu. Ahaliyi el altından muhafaza bulunduğu silah depolarını yağma etmeye teşvik etti. Bu sayede şehir dışında bir müdafaa kuvveti meydana geldi. Köylerden kaçanlar bize sığınıyorlar. Silahlandıktan sonra Vasos'un çetelerine saldırarak onları dağlara kaçırıyorlardı. Bizim taraflardan ümidini kesen Vasos, uzak bir sahildeki birkaç Müslüman köyünü vurmaya gitmişti. O vakitte yine Bursalı binbaşı imdadımıza yetişti. Ağabeyim Celal Bey Sklavaki'ye dedi ki, ''Ne duruyorsunuz? Fuat vapurunun süvarisi fedakar bir insandır. Sizi oraya götürmeyi reddetmez. İsterseniz ben gizlice sizin için konuşayım. En cesurlarınızdan birkaç yüz kişi silahlı olarak oraya gidin, çetelerle kozunuzu paylaşın.'' Fuat vapurunun limandan kalktığı günü hiç unutmam. Çocuk olduğum için ağabeyim benim gitmeme izin vermemişti. Vapura giden gönüllü kayıklarının birinden ötekine koşuyor, beni almaları için yalvarıyordum. Fuat vapuru ıskarça gibi dolu olarak kalktı, fakat burnu dönünce bir Yunan zırhlısı ile karşılaştı. Tahtadan bir zırhlı, fakat bizimkinden çok kuvvetli. Çocuklardan bir kısmı süvariye rampa teklif etmişler. Borda bordaya baltalarla dövüşmek istemişler. Fakat bir kısmı razı olmamış. Zavallı Fuat akşamüstü tekrar limana döndü. Fakat binbaşının yaptığı unutulmadı. Baban artık bembeyaz olmalarına rağmen hala muhafazada inat ettiği uzun bıyıklarıyla oynayarak bu hikayeyi dinliyor. Kah memnun, kah mahcup ve meyus başını sallıyordu. Selim Bey bir aileden olduğumuzu söyleyerek hepimizi birden evine götürmek istedi ve annemin büsbütün ayağa kalkacağı zaman için söz almadan babamın yakasını bırakmadı. Babam duygularını ifade etmeyi bilmeyen, hele kompliman yapmayı hiç beceremeyen bir adamdı. Selim Bey ailesi hakkında ne düşündüğünü o gittikten sonra bize anlattı. ''Bilmezsiniz ne ailedir.'' diyordu. Cedleri Tekirdağlıymış. Serhatlerde dövüşürken esir olmuş. Biçareye ayağında prangayı da 20 küsur yıl taş kırdırmışlar. Sonra nasıl bir yolunu bulup Girit'e kaçmış ve orada çoluk çocuğa karışarak bir daha memleketine dönmemiş. Esirken onu Skalavaki diye çağırlarmış ki galiba esir manasına gelirmiş. Adamcağız nedense hürriyetini tekrar kazandıktan sonra da bu fena hatıradan ayrılmak istememiş ve soyadları Skalavaki kalmış. Selim Bey'in babası İbrahim Bey Skalavaki, ben oraya gittiğim zaman yeni ölmüştü. Adanın la teşbih Allah gibi sayılan ve sevilen bir adamıymış. Büyük oğlu Celal Bey de ateş gibi bir adamdı. Zavallı çocuk, Selim Bey'in anlattığı vakadan pek az sonra Rum çeteleri tarafından pusuya düşürülerek şehit oldu. Bu doktor Selim Bey o vakit sen yaşta yahut biraz daha büyük bir çocuktu. Herhalde daha bıyıkları bile çıkmamıştı. Fakat senin gibi sade boydan bostan ibaret bir muhallebici çocuğu değildi. Silah elde bizim fedai çetelerinin peşine takılır. Rum köylerine baskın yapardı. Garip şey, kaymakam birkaç gün evvel Avrupa'ya kaçan gençlerden bahsederken yaptığı gibi bugün de babam beni istihfaf ediyordu. Hem o lakırdısını sakınmayı bilmediği için kaymakamınkinden çok daha ağır kelimelerle. Birdenbire, benim de böyle şeylere karışmamı ister miydin baba, dedim. Memlekette işler bozuk gidiyor, bir uçuruma doğru yuvarlanıyoruz. Hak, adalet, hürriyet kalmadı. Uzağa gitmeye ne hacet? En iyi misal kendimiz, kardeşlerimle ben. Ne yaptık ki bizi sürdüler? Sizi bu yaşınızda gurbet yollarına düşürdüler. Boydan bostan ibaret muhallebici çocukları akıllarını başlarına almazlarsa iş fena. Nasıl? Sen öyle düşünmüyor musun baba? Bunlar kaymakamın ağzından yarım yamalak öğrendiğim şeylerdi ve tabii sırf babamın istifasına bir karşılık olarak tekrar ediyordum. Fakat bir çare adamın idrak hududunu fazla aşmış olacağım ki yüzü kıpkırmızı, bıyıkları dikilmiş, beni eliyle susturdu. Bunlar nasıl bakırdılar? Kimden öğrendin? Yalan mı? Yalan doğru, bilmem. Yalnız muhakkak olan şu ki bunlar senin benim aklımızın ereceği şeyler değil. Binaenaleyh zihnine böyle fikirler girmiş olmasına çok üzüldüm. Bilmelisin ki böyle şeyler düşünmek ve söylemek her şeyi herkesten iyi bilen Şevket Mehap Efendimizin iradesine muhaliftir. Ona isyan Allah'a isyandır. Babamın artık susmamı istediğini anlıyordum. Fakat bir sual daha ilavesinden kendimi alamadım. Peki baba, fakat siz de Girit'te isyan etmişsiniz. Haşa, kim halt etmiş? Selim Bey söylemedi mi? Babam duraladı. Fakat bu duralama bir tenakuzun yakalandığını gören adamın şaşkınlığı değildi. Hayır çocuğum, ben padişahın idarelerini münakaşa etmeyi hiçbir zaman aklımdan geçirmedim. Onun arzusu olduğu için üç çocuğumun sürülmesini dahi mutit bir kul tevekkülüyle karşıladım. Sen yanlış anladın. Padişah Girit'te askerin Rumlara karşı silah çekmemesini irade etmişti. Asker sıfatıyla buna itaat zaruriydi. Fakat tecavüz onlardan geldiği için ben sadece ahaliye can ve namuslarını münafaa fırsatını verdim. Padişah da nihayet insandır, yanılmış olabilirdi. Vaziyeti yakından görseydi eminim ki o da bana hak verecekti. Girit Müslümanlarının hali o kadar yürekler yakıcıydı ki birçok defalar içimden üniformaları söküp atmak, arkadaşım Celal Bey Skalavaki gibi yahut kale kapılarını bırakarak dışarı çıkan adamlardan herhangi biri gibi elime bir tüfek veya balta yakalayıp dağlara Vasos'u aramaya gitmek ateşiyle yandım. Bunu yapmadımsa ölmekten korktuğum içindir. Padişaha isyan etmiş olmaktan korktuğum içindir. Nereden beynine musallat olduğunu anlayamadığım fikirlerini hiç beğenmedim çocuğum. Babam bunları söyledikten sonra ayağa kalktı. Konsolun üstünde duran aşı bıçaklarını alarak ağır ağır aşağı indi.